Ayrım 9, sayfa 81. Tam üyelik sürecinde Türkiye üyelik kriterleri. Çözümlü test soruları. Soru 1. Avrupa bütünleşme süreci aşağıdaki hangi temeller üzerine kurulmuştur? A. Büyüme gelişme. B. İlerleme büyüme. C. Derinleşme gelişme. D. Derinleşme genişleme. E. Genişleme büyüme. Çözüm: Avrupa bütünleşme süreci derinleşme ve genişleme temelleri üzerine oturtulmuştur. Yanıt D'dir. D. Derinleşme genişleme. 2. Avrupa Birliği'ne yeni devletlerin üye olarak katılması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle anılır? A. Gelişme. B. Genişleme. C. Derinleşme. D. Büyüme. E. Kalkınma. Çözüm: Genişleme, Avrupa Birliği'ne dahil olmak isteyen ülkeler açısından bir katılma sürecinin tamamlanması anlamına gelmektedir. Yanıt B'dir. B. Genişleme. 3. Avrupa Birliği'nin yetkili olduğu konular kapsamına yeni konuların dahil edilmesi ve bu konularda giderek nitelikli çoğunlukla karar olma esasının hakim olması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A. Gelişme. B. Genişleme. C. Derinleşme. D. Büyüme. E. Kalkınma. Çözüm: Avrupa Birliği'nin yetkili olduğu konular kapsamına yeni konuların dahil edilmesi ve bu konularda giderek nitelikli çoğunlukla karar alma esasının hakim olması derinleşme olarak ifade edilir. Yanıt C'dir. C. Derinleşme. 4. Avrupa Birliği aday ülkelere uyguladığı üyelik kriterlerini zaman içinde değiştirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerindendir? A. Dinamik ekonomi politikaları. B. Hizmetlerin serbest dolaşımı. C. Sermayenin dağılımı. D. Durağan iç piyasa. E. Uluslararası sistemin yapısal değişimi. Çözüm: Avrupa Birliği'nin aday ülkelere uyguladığı üyelik kriterlerini zaman içinde değiştirmesinin sebepleri, uluslararası sistemin yapısal değişimi, Avrupa Birliği'nin değişen koşulları ve katılma sürecine giren devletlerin farklı nitelikler taşımasıdır. Yanıt E'dir. E. Uluslararası sistemin yapısal değişimi. 5. Avrupa Kömür-Çelik Topluluğundan Avrupa topluluklarına geçiş aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle gerçekleşmiştir? A. Maastricht Anlaşması. B. Roma Anlaşması. C. Lisbon Anlaşması. D. Amsterdam Anlaşması. E. Ankara Anlaşması. Çözüm: Avrupa Kömür-Çelik Topluluğundan Avrupa topluluklarına geçiş 1957 yılında imzalanıp 1958 yılında yürürlüğe giren Roma Anlaşması ile olmuştur. Yanıt B'dir. B. Roma Anlaşması. 6. Aşağıdakilerden hangisi Lisbon Anlaşması ile getirilen Avrupa Birliği'ne katılma şartlarından değildir? A. Özgürlük. B. Demokrasi. C. İnsan hakları. D. Yüz ölçümü. E. Hukuk devleti olmak. Çözüm: Lisbon Anlaşması ile getirilen Avrupa Birliği'ne katılma şartları özgürlük, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti olmaktır. Yanıt D'dir. D. Yüz ölçümü. 7. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Avrupa topluluklarından Avrupa Birliği'ne geçişe yol açan anlaşmadır? A. Maastricht Anlaşması. B. Roma Anlaşması. C. Lisbon Anlaşması. D. Amsterdam Anlaşması. E. Ankara Anlaşması. Çözüm: Avrupa topluluklarından Avrupa Birliği'ne geçiş 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Anlaşması ile olmuştur. Yanıt A'dır. A. Maastricht Anlaşması. 8. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Maastricht Anlaşması'nın getirdiği yeniliklerdendir? 1. Ekonomik topluluğun kurulması. 2. Avrupa vatandaşlığı. 3. Avrupa Ekonomik Parasal Birliği. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 1 ve 3. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Çözüm: Maastricht Anlaşması'nın getirdiği yenilikler Avrupa vatandaşlığı, Avrupa Ekonomik Parasal Birliği, Avrupa Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, Avrupa Parlamentosu'nun artan gücüdür. Yanıt C'dir. C. 1 ve 3. 9. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu birbirinden ayırmıştır? A. Maastricht Anlaşması. B. Roma Anlaşması. C. Lisbon Anlaşması. D. Amsterdam Anlaşması. E. Ankara Anlaşması. Çözüm: 2009 yılında yürürlüğe giren Lisbon Anlaşması, Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu birbirinden ayırmıştır. Yanıt C'dir. C. Lisbon Anlaşması. 10. Türkiye'yi tam üyeliğe hazırlamak için planlanmış anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Brüksel Anlaşması. B. Ankara Anlaşması. C. Lisbon Anlaşması. D. Maastricht Anlaşması. E. Amsterdam Anlaşması. Çözüm: Ankara Anlaşması, Türkiye'yi tam üyeliğe hazırlamak için planlanmış 25 Haziran 1963'te Brüksel'de taraf edilmiştir. Yanıt B'dir. B. Ankara Anlaşması. 11. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Ankara Anlaşması'nın eklerindendir? 1. Geçici Protokol. 2. Mali Protokol. 3. Son Senet. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 1 ve 3. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Çözüm: Geçici protokol, mali protokol, son senet 1 Aralık 1964'te yürürlüğe giren Ankara Anlaşması'nın eklerindendir. Yanıt E'dir. E. 1, 2 ve 3. On iki. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Anlaşması'nın öncelikli amacıdır? A. Türkiye'ye yapılacak ekonomik yardımlar yoluyla Türkiye ve topluluk üyesi devletlerin arasındaki ekonomik farkı azaltmak. B. Uyum kriterlerini yeniden gözden geçirmek. C. Avrupa Birliği ile tam üyelik görüşmelerine başlamak. D. Tam üyelik şartlarının Avrupa toplulukları ile görüşülmesi. E. Türkiye'nin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için adımların belirlenmesi. Çözüm: Türkiye'ye yapılacak ekonomik yardımlar yoluyla Türkiye ve topluluk üyesi devletlerin arasındaki ekonomik farkı azaltmak ve topluluk ile Türkiye arasındaki bir gümrük birliğinin kurulması Ankara Anlaşması'nın öncelikli amaçlarıdır. Yanıt A'dır. A. Türkiye'ye yapılacak ekonomik yardımlar yoluyla Türkiye ve topluluk üyesi devletlerin arasındaki ekonomik farkı azaltmak. 13. Ankara Anlaşması ortaklığı hangi aşamalara ayırmıştır? A. Giriş, gelişme, sonuç. B. Başlangıç, gelişme, sonuç. C. Hazırlık, geçiş, son dönem. D. Hazırlık, geçiş, sonuç. E. Giriş, geçiş, sonuç. Çözüm: Ankara Anlaşması ortaklığı hazırlık, geçiş, son dönem olarak dönemlere ayırmıştır. Yanıt C'dir. C. Hazırlık, geçiş, son dönem. 14. Ankara Anlaşması'nın öngördüğü hazırlık döneminde Avrupa tarafının Türkiye için asıl kaygısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Türkiye'nin milliyetçilik duygusu. B. Türkiye'deki genç nüfus. C. Türkiye ekonomisinin zayıflığı. D. Türkiye'deki eğitim düzeyi. E. Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirememesi. Çözüm: Avrupa Birliği, Türkiye'nin serbest pazar ekonomisinin rekabetçi iş dinamiklerine dayanamayacağından ve muhtemel bir çöküşün Avrupa ekonomik topluluklarına büyük bir yük getireceğinden korkmaktaydı. Yanıt C'dir. C. Türkiye ekonomisinin zayıflığı. 15. Aşağıdakilerden hangisini nedeniyle Türkiye katma protokolü mallarının serbest dolaşımı ile ilgili getirdiği geçiş dönemi yükümlülüklerini yerine getirememiştir? A. Ekonomik istikrar. B. Petrol krizi ile tırmanan ekonomik sorunlar. C. İşsizlik artışı. D. Emeğin ucuzlaması. E. Yaşanan darbeler. Çözüm: Petrol kriziyle tırmanan ekonomik sorunlar sebebiyle Türkiye katma protokolünün malların serbest dolaşımı ile ilgili getirdiği geçiş dönemi yükümlülüklerini yerine getirememiştir. Yanıt B'dir. B. Petrol kriziyle tırmanan ekonomik sorunlar. 16. Türkiye için geçiş döneminin 10 yıla kadar uzatılması aşağıdaki belgelerden hangisiyle sağlanmıştır? A. Son senet. B. Giriş belgesi. C. Sonuç belgesi. D. Katma protokol. E. Geçici protokol. Çözüm: Türkiye için geçiş döneminin 10 yıla kadar uzatılması geçici protokol ile hazırlanmıştır. Yanıt E'dir. E. Geçici protokol. 17. Ortaklık rejimi kapsamına aşağıdaki konulardan hangisi dahil edilmiştir? A. Mevzuat uyumu. B. Sağlık. C. Gümrük birliği. D. Eğitim. E. Sosyal politika. Çözüm: ortaklık rejimi kapsamına ulaştırma, vergi, rekabet, mevzuat uyumu konuları eklenmiştir. Yanıt A'dır. A. Mevzuat uyumu. 18. Aşağıdaki organlardan hangisine ulaştırma, vergi, rekabet, mevzuat uyumu konularında düzenleme yapma yetkisi verilmiştir? A. Avrupa Konseyi. B. Avrupa Komisyonu. C. Ortaklık Komitesi. D. Ortaklık Konseyi. E. Parlamento. Çözüm: ortaklık konseyine ulaştırma, vergi, rekabet, mevzuat uyumu konularında düzenleme yapma yetkisi verilmiştir. Yanıt D'dir. D. Ortaklık konseyi. 19. Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Türkiye tam üyelik başvurusunda bulunmuştur? A. 14 Nisan 1987. B. 14 Nisan 1988. C. 18 Aralık 1989. D. 25 Mart 1987. E. 24 Nisan 1987. Çözüm: Türkiye tam üyelik başvurusunu 14 Nisan 1987 yılında yapmıştır. Ancak Ankara Anlaşması'na uygun bir başvuru değildir. Yanıt A'dır. A. 14 Nisan 1987. 20. Üyelik başvurusunda bulunan bir devlet hakkında komisyonun hazırladığı rapora verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A. Düşünce. B. Uyarı. C. Aviz. D. Denetim. E. Önsöz. Çözüm: üyelik başvurusunda bulunan bir devlet hakkında komisyonun hazırladığı rapora aviz adı verilir. Yanıt C'dir. C. Aviz. 21. Aşağıdakilerden hangisi komisyonun Türkiye için öngördüğü somut koşullardandır? A. Hukuki koşullar. B. Sosyal koşullar. C. Eğitim koşulları. D. Çevresel koşullar. E. İklimsel koşullar. Çözüm: komisyonun Türkiye için öngördüğü somut koşullar ekonomik, çevresel ve siyasidir. Yanıt D'dir. D. Çevresel koşullar. 22. Aşağıdakilerden hangisi topluluğun iç dinamiklerinden kaynaklanmayan etkenlerdendir? A. Siyasi etkenler. B. Ekonomik etkenler. C. Hukuki etkenler. D. Çevresel etkenler. E. Sosyal etkenler. Çözüm: topluluğun iç dinamiklerinden kaynaklanmayan, tamamen dış gelişmelerin belirlediği etkenler çevresel etkenlerdir. Yanıt D'dir. D. Çevresel etkenler. 23. Aşağıdakilerden hangisinin yayınlanmasıyla birlikte topluluk bir değişim sürecine girmiştir? A. Maastricht Anlaşması. B. Lisbon Anlaşması. C. Tek Senet. D. Brüksel Anlaşması. E. Ankara Anlaşması. Çözüm: topluluğu değişim sürecine götüren anlaşma Avrupa Birliği Tek Senedidir. Yanıt C'dir. C. Tek Senet. 24. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Tek Senedi'nin koyduğu hedeflerden değildir? A. Siyasi entegrasyonu geliştirmek. B. Ekonomik birlik oluşturmak. C. Parasal birliği ilerletmek. D. İç pazarı tamamlamak. E. Hukuki yapıda değişmelere gitmek. çözüm. Avrupa Birliği tek senedinin koyduğu hedefler siyasi entegrasyonu geliştirmek, ekonomik birlik oluşturmak, parasal birliği ilerletmek, iç pazarı tamamlamaktır. Yanıt E'dir. E. Hukuki yapıda değişmelere gitmek. 25. Türkiye'nin ekonomik problemleri ve Avrupa Birliği bütçesine getireceği ağır yük aşağıdaki komisyonca sayılan somut başlıklardan hangisi altında sayılabilir? A. Çevresel faktörler. B. Siyasi koşullar. C. Hukuki koşullar. D. Ekonomik koşullar. E. Sosyal koşullar. Çözüm. Türkiye'nin ekonomik problemleri ve Avrupa Birliği bütçesine getireceği ağır yük ekonomik koşullar altında incelenir. Yanıt D'dir. D. Ekonomik koşullar. 26. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri komisyonca sayılan Türkiye için olumsuz niteliklerdendir? 1. Türkiye'nin coğrafi ve nüfus büyüklüğü. 2. Türkiye'nin kalkınmışlık düzeyinin düşüklüğü. 3. İş gücü niteliğinin zayıflığı. 4. Tarım nüfusunun büyüklüğü. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 1 ve 3. D. 2 ve 3. E. 1, 2, 3 ve 4. Çözüm. Komisyonca sayılan Türkiye için olumsuz nitelikler, Türkiye'nin coğrafi ve nüfus büyüklüğü, Türkiye'nin kalkınmışlık düzeyinin düşüklüğü, iş gücü niteliğinin zayıflığı, tarım nüfusunun büyüklüğü, Türk sanayisinin birçok sektörün yüksek koruma duvarıyla ayakta kalabiliyor olmasıdır. Yanıt E'dir. E, 1, 2, 3 ve 4. 27. İnsan hakları azınlık kimliklerine saygı ve çoğulcu demokrasi, komisyonun saydığı aşağıdaki hangi somut başlık adı altında incelenir? A. Çevresel etkiler. B. Siyasi etkiler. C. Ekonomik etkiler. D. Kamusal etkiler. E. Yasal etkiler. Çözüm. İnsan hakları azınlık kimliklerine saygı ve çoğulcu demokrasi komisyonca siyasi etkiler başlığı adı altında incelenir. Yunanistan'da yaşanan sorunlara barışçıl çözümler ve Kıbrıs meselesi de siyasi etkiler başlığı adı altında incelenmektedir. Yanıt B'dir. B. Siyasi etkiler. 28. Aşağıdaki konu başlıklarından hangisi Türkiye'nin tam üyelik sürecinin ana konu başlığını oluşturmaktadır? A. Çevresel faktörler. B. Siyasi koşullar. C. Hukuki koşullar. D. Ekonomik koşullar. E. Sosyal koşullar. Çözüm. Türkiye'nin tam üyelik sürecinin ana konu başlığı sürekli bir mesele olan siyasi koşullardır. Yanıt B'dir. B. Siyasi koşullar. 29. Aşağıdakilerden hangisi Kopenhag kriterlerindendir? A. Siyasal kriterler. B. Politik kriterler. C. Hukuki kriterler. D. Sosyal kriterler. E. Yasal kriterler. Çözüm. Kopenhag kriterleri siyasal kriterlerle, ekonomik kriterlerle ve mevzuata uyumludur. Yanıt A'dır. A. Siyasi kriterler. 30. Aşağıdakilerden hangisi katılım ortaklığı belgesinin Türk hukuk sisteminde yapılmasını öngördüğü değişikliklerden değildir? A. Ana dilde yayın. B. Ana dilin öğretilmesi. C. İdam cezasının kaldırılması. D. Devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması. E. Eğitim aşamalarının değiştirilmesi. Çözüm: Katılım ortaklığı belgesinin Türk hukuk sisteminde yapılmasını öngördüğü değişiklikler, ana dilde yayın, ana dilin öğretilmesi, idam cezasının kaldırılması, devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması, yargı reformu, işkence ve kötü muamelelerin kaldırılması, sivil asker ilişkilerinin demokratikleştirilmesi, ifade özgürlüğüdür. Yanıt E'dir. E. Eğitim aşamalarının değiştirilmesi. 31. Aşağıdakilerden hangisi bütünleşme süreci hareketlerindendir? A. İlerleme. B. Başlama. C. Duraklama. D. Derinleşme. E. Üye alma. Çözüm: Avrupa bütünleşme süreci derinleşme ve genişleme olarak iki temel hareket içinde gelişmektedir. Derinleşme, Avrupa Birliği'nin yetkili olduğu konular kapsamına yeni konuların dahil edilmesi ve bu konularda giderek nitelikli çoğunlukla karar alma esasının hakim olmasıdır. Genişleme ise Avrupa Birliği'ne yeni devletlerin üye olarak katılmasıdır. Yanıt D'dir. D. Derinleşme. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'ne dahil olmak isteyen ülkeler açısından katılma sürecinin tamamlanmasını gerektirmektedir? A. Genişleme. B. İlerleme. C. Duraklama. D. Büyüme. E. Derinleşme. Çözüm: Avrupa Birliği'nin kurucu anlaşmaları ve tüm yasal mevzuatına taraf olmak için aday devletin katılma süreci içinde bir dizi hukuki, siyasi ve ekonomik reform ve düzenleme yapması söz konusudur. Yanıt A'dır. A. Genişleme. 33. Aşağıdakilerden hangisi aday devletlerin uyması gereken üyelik kriterlerindendir? A. Eğitim kriterleri. B. Ekonomik kriterler. C. Ulaşım kriterleri. D. Değişim kriterleri. E. Genişleme kriterleri. Çözüm: Katılma süreci, aday devletten uyması beklenen bir dizi siyasi, ekonomik ve hukuki üyelik kriterleri içermektedir. Yanıt B'dir. B. Ekonomik kriterler. 34. Avrupa Birliği aday ülkelere uyguladığı üyelik kriterlerini zaman içinde değiştirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimin sebeplerinden biridir? A. Ülkelerin çok benzer yapılarda olması. B. Ülkeler arasındaki sıkı iletişim. C. Uluslararası sistemin yapısal değişimi. D. Ülke vatandaşlarının eğitim düzeyleri. E. Avrupa devletlerindeki bölgesel kalkınma. Çözüm: Bu değişimin başlıca nedenleri uluslararası sistemin yapısal değişimi, Avrupa Birliği'nin değişen koşulları ve katılma sürecine giren devletlerin farklı nitelikler taşımasıdır. Yanıt C'dir. C. Uluslararası sistemin yapısal değişimi. 35. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğundan Avrupa Topluluklarına Geçiş Anlaşması'dır? A. Lizbon Anlaşması. B. Brüksel Anlaşması. C. Nice Anlaşması. D. Maastricht Anlaşması. E. Roma Anlaşması. Çözüm: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'ndan Avrupa Topluluklarına geçiş, 1957'de imzalanan ve 1958'de yürürlüğe giren Roma Anlaşmaları ile gerçekleştirilmiştir. Yanıt E'dir. E. Roma Anlaşması. 36. Avrupa topluluklarından Avrupa Birliği'ne geçiş aşağıdaki aşamalardan hangisiyle gerçekleşmiştir? A. Maastricht Anlaşması. B. Lisbon Anlaşması. C. Brüksel Anlaşması. D. Ankara Anlaşması. E. Paris Anlaşması. Çözüm: Avrupa topluluklarından Avrupa Birliği'ne geçiş, 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Anlaşması ile gerçekleştirilmiştir. Maastricht Anlaşması, Avrupa bütünleşme sürecini Soğuk Savaş sonrası döneme hazırlayan çok önemli bir dönüşümü gerçekleştirmiştir. Yanıt A'dır. A. Maastricht Anlaşması. 37. Avrupa bütünleşmesinde hukuki nitelik değişikliği yapan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Maastricht Anlaşması. B. Lisbon Anlaşması. C. Brüksel Anlaşması. D. Ankara Anlaşması. E. Paris Anlaşması. Çözüm: 2009 yılında yürürlüğe giren Lisbon Anlaşması, Avrupa bütünleşmesinde hukuki nitelik değişikliği yapan önemli anlaşmalardan sonuncusudur. Yanıt B'dir. B. Lisbon Anlaşması. 38. Aşağıdaki dönemlerden hangisinde Türkiye geçiş ve son dönemlerde kendisine düşecek yükümlülükleri üstlenebilmek için topluluğun yardımıyla ekonomisini güçlendirmiştir? A. İlk dönem. B. Son dönem. C. Geçiş dönemi. D. Hazırlık dönemi. E. Başlangıç dönemi. Çözüm: Ankara Anlaşması ortaklığı 3 döneme ayırmıştır. Bu dönemler hazırlık, geçiş ve son dönemlerdir. Hazırlık döneminde Türkiye geçiş ve son dönemlerde kendisine düşecek yükümlülükleri üstlenebilmek için topluluğun yardımıyla ekonomisini güçlendirecektir. Yanıt D'dir. D. Hazırlık dönemi. 39. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1. Ortaklık rejimi sadece bir gümrük birliği olarak düşünülmüştür. 2. Ortaklık rejimi tarım ürünleri ticaretini de kapsar. 3. Taraflar ortaklık rejimi içinde işçilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile yerleşme hakkını da aşamalı şekilde uygulamaya koymayı karara bağlamıştır. A. 1. B 2, C 3, D 1 ve 2, E 2 ve 3. Çözüm: Ortaklık rejimi sadece bir gümrük birliği olarak düşünülmemiştir. Ortaklık rejimi tarım ürünleri ticaretini de kapsar. Aynı zamanda taraflar ortaklık rejimi içinde işçilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile yerleşme hakkını da aşamalı şekilde uygulamaya koymayı karara bağlamışlardır. Yanıt E'dir. E 2 ve 3. 40. Ortaklık rejimi kapsamına ulaştırma, rekabet, vergi, mevzuata uyum konuları da dahil edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu konularda düzenleme yapma yetkisine sahiptir? A. Ortaklık Konseyi. B. Ortaklık Meclisi. C. Ortaklık Komisyonu. D. Ortaklık Otoriterleri. E. Ortaklık Sayıştayı. Çözüm: bu konularda düzenleme yapma yetkisi Ortaklık Konseyi'ne bırakılmıştır. AET tarafı 1970'lerin ortalarından itibaren ortaklık rejimini sadece bir gümrük birliği ve onunla irtibatlı yan mevzuatın uyumlaştırıcısı çerçevesi olarak görme eğilimine girmiştir. Yanıt A'dır. A. Ortaklık Konseyi. 41. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri komisyonun Türkiye'yi üye almama sebeplerindendir? 1. Türkiye'nin nüfus büyüklüğü. 2. Türkiye'nin coğrafi büyüklüğü. 3. Kalkınmışlık düzeyinin düşüklüğü. A 1, B 2, C 3, D 1 ve 2, E 1, 2 ve 3. Çözüm: ayrıca iş gücü niteliğinin zayıflığı ve tarım nüfusunun büyüklüğü, komisyonun sıraladığı diğer olumsuz ekonomik nedenlerdendir. Yanıt E'dir. E 1, 2 ve 3. 42. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin katılım sürecinde yerine getirmesi gereken kısa ve orta vadeli öncelikleri saptamıştır? A. Ulusal Öncelik Planı. B. Strateji Belgesi. C. Katılım Ortaklığı Belgesi. D. Katma Protokol. E. Katma Program. Çözüm: katılım ortaklığı belgesi, Türkiye'nin katılım sürecinde yerine getirmesi gereken kısa ve orta vadeli öncelikleri saptamıştır. Kısa ve orta vadeli hedefler de kendi içinde güçlendirilmiş siyasal diyalog ve siyasal kriterler, ekonomik kriterler ile iç pazar, vergilendirme, tarım gibi diğer topluluk hukuk alanlarını kapsayacak şekilde alt bölümlere ayrılmıştır. Yanıt A'dır. A. Ulusal Öncelik Planı. 43. Aşağıdakilerden hangisi Kopenhag Zirvesi'nden itibaren oluşturulan ve özellikle Lüksemburg Zirvesi ile şekillenen katılım çerçevesinin, araçlarının ve üyelik kriterlerinin Türkiye'de uygulanmasına imkan sağlamıştır? A. Kopenhag Zirvesi. B. Helsinki Zirvesi. C. Lisbon Zirvesi. D. Paris Zirvesi. E. Amsterdam Zirvesi. Çözüm: bu bağlamda Türkiye için katılım ortaklığı belgesi ve çerçeve tüzük hazırlanmasının önünü açmış, diğer yönüyle Ankara Anlaşması ile çizilen ve ortaklık sürecini esas alan bir katılım anlayışından Türkiye'yi uzaklaştırmıştır. Yanıt B'dir. B. Helsinki Zirvesi. 44. Komisyon görüşünde ifade edilen ekonomik koşullar zaman içinde Türkiye için büyük sorun olmaktan çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunun en önemli sebebidir? A. Gümrük Birliği. B. Katma Protokol. C. Paris Anlaşması. D. Roma Anlaşması. E. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu. Çözüm: bu konudaki en önemli gelişme 1 Ocak 1996'dan itibaren işlemeye başlayan Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği'dir. Bir bakıma ortaklığın en önemli hedefi, yaşama geçirilmiş ve komisyon görüşünde kaygıyla ifade edildiği gibi bu durum Türk ekonomisinin çökmesi sonucunu doğurmamıştır. Yanıt A'dır. A. Gümrük Birliği. 45. Yukarıdakilerden hangileri komisyonun siyasi koşullar açısından Türkiye'yi eleştirme nedenlerindendir? 1. Azınlık kimliklerine saygı. 2. İnsan hakları. 3. Çoğulcu demokrasi. A 1, B 1 ve 2, C 1 ve 3, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Çözüm: Komisyon siyasi koşullar açısından oldukça eleştirel bir tutum benimsemiştir. Türkiye'de kamusal alanın topluluk kriterleriyle uyumlu olmayan bir yapının ağırlığı altında bulunduğu ifade edilmiştir. Yanıt E'dir. E, 1, 2 ve 3. 9. ayrımın sonu, sayfa 92.